Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesi Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh 7 başlıklı yazıyı sunacağız. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur. Ey oğul! İlmin sana her an lisanı halle sesleniyor ve diyor ki, eğer benimle amel etmezsen, ahirette senin aleyhinde bir şahit ve delil olurum. Yok eğer benimle amel edersen, bu takdirde senin lehinde bir şahit ve delil olurum. Demek ki sırf zihne depolanan, kalbe inmeyen, hayata aksetmeyen, irfana dönüşmeyen bir ilim, sahibinden huzur-i ilahide şikayetçi olacaktır. Buna mukabil ilmiyle amel eden ve bu sayede istikamet ve takva üzere yaşayan bir kulaysa, hayırlı bir şahit olacaktır. Bütün ilimler, Cenab-ı Hakk'ın hayat ve kainata koyduğu kaidelerin tespitinden ibarettir. Kur'an-ı Kerim'den ilk nazil olan ayette, İkra, okuyla başlar. Fakat Cenab-ı Hak okumaya bir hususiyet veriyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku buyuruyor. Yani gönlünü Allah'a vererek okumayı emrediyor. Sadece zihnen değil, kalben de okumayı emrediyor. Kalp her şeyin ve her oluşun zahirine ilaveten batınını, sırrı tarafını, hikmet ve ibretlerini de okuyacak. O şekilde tekamül edecek. Böylece her şey ona Halık'ını hatırlatacak. Yine bir oku talimatı daha geliyor. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. Yani Allah'ın sonsuz ikramlarını, sayısız nimetlerini düşün. Böylece Allah'ın sana ihsan ettiği nimetlerin farkına var. O nimetlerin mesuliyetini idrak et. Zira ayet-i kerimelerde, sonra o gün, dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Buyuruluyor. Üçüncü bir oku emri daha geliyor. Kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin kâfidir. Kıyamet günü dünyadaki tahsilimizin karnesini okuyacağız. Hayat imtihanımızın bütün manzarası en ufak teferruatına kadar orada bize yeniden seyrettirilecek. O zaman her şey ortaya dökülecek. Allah'ın verdiği sayısız nimetlere karşı kulluğumuzun, hamdimizin, şükrümüzün, gayretimizin noksanlığı sebebiyle derin bir mahcubiyet yaşayacağız. İşte asıl okuma, bütün bu hakikatleri idrake götüren ve bu idrak muktezasınca nezih bir yaşayışı temin eden okumadır. Okumanın gayesi, hayata nizam vermek, hal ve davranışları tanzim etmek, kulu takvaya ulaştırmaktır. Ayet-i kerimede, Allah'tan ittika edin, ona karşı gelmekten sakının, Allah size gerekli olanı öğretiyor buyurulmaktadır. Müfessir Kurtubi bu ayeti kerimenin tefsirinde şu açıklamayı yapmaktadır. Bu ayette Allah'tan ittika edenlere bizzat Allah'ın ilim öğreteceği vaadi vardır. Yani takva sahibi olan kulun kalbine Cenab-ı Hak kendisiyle hakikatleri idrak edeceği ve hakla batılı ayırt edebileceği bir nur ihsan eder. Hadis-i Kudsi'de bildirildiği üzere Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Kulum kendisine farz kıldığım amellerden daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık kazanamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Bir hadis-i şerifte de bu manayı teyit sadedinde bildikleriyle amel edenlere Allah Teala bilmediklerini öğretir buyurulmaktadır. Esasen ilim yaşanmak için olursa bir kıymet ifade eder. Aksi halde kuru bir hamallıktan ibarettir. Tıpkı bir merkebe sırtında taşıdığı ciltler dolusu kitabın hiçbir faydası olmadığı gibi. Nitekim bildikleriyle amel etmeyen Beni İsrail alimlerini Cenab-ı Hak ayet-i kerimede kitap yüklü merkeplere teşbih etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hale düşme endişesi içinde Cenab-ı Hakk'a "Ya Rabbi, faydasız ilimden sana sığınırım." ilticasında bulunmuştur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talebeleri olan ashabını da bu şuur içinde yetiştirmiştir. Ashab-ı kiram, Allah Resulü'nün ilmi yanında onun halini, ahlakını, ihlas ve takvasını da tahsil ettiler. Efendimizin kulluk heyecanını, tebliğ gayretini, takva hassasiyetini de idrak ettiler. Mesela bu nevi talim ve terbiyede hikmet tecellilerine mazhar olan İbni Mesud radıyallahu anh, "Biz yediğimiz lokmaların zikirlerini duyuyorduk." buyurmuştur. Bugün de bilhassa İslami ilimleri tahsil eden talebelere ilmin yanında o kalbi kıvamı, gayreti diniyeyi, muhabbet ve takva heyecanını da kazandırmak gerekiyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor: "Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiret azabından sakınan ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse o inkarcı gibi midir? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri ibret ve öğüt alır." Ayet-i kerimedeki "bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" ifadesinin manasını bazı kimseler sadece zahiri ve dünyevi ilimleri bilmekten ibaret zannediyorlar. Halbuki Rabbimizin emri hikmeti bilmek, ibret almak, tefekkürde derinleşmek ve ilahi azamet karşısında ürperen rakik bir kalbe sahip olmaktır. Nitekim bu ayeti kerimede bilenlerle kastedilen zümrenin vasıflarına şöyle dikkat çekiliyor. 1. Geceleyin secde ve kıyam halinde ibadet ederek seher vaktinin feyziyle ruhuna manevi gıda vermek. 2. Ahiret endişesiyle ruhunu her an diri tutmak, faniliği hiçbir zaman unutmamak, nefsani arzuları terk ederek ölmeden evvel ölünüz hakikatini idrak etmek. 3. Rabbinin rahmetini ummak, daima dua ve iltica halinde yaşamak. İşte bunlar gerçek manada bilenlerin farikalarıdır. Yine diğer bir ayeti kerimede, "Kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar Allah'tan layıkıyla korkarlar." buyuruluyor. Demek ki Allah katında değerli olan ilim, kulu Rabbine karşı yüksek bir takva, haşyet, tazim, hürmet ve edep hislerine götüren ilimdir. Yani bütün ilimlerin nihai gayesi ve zirvesi marifetullah'tır. Allah'ı kalben tanıyabilmektir. Bu cihan dershanesinde yapılacak esas tahsil de Hakk'a kulluğun tahsilidir. Sami Efendi Hazretleri de sohbetlerinde bu hususu sık sık hatırlatırlardı. Bir gün ziyaretine gelenlerden biri hem Hazret'in duasını almak hem de yeğenlerini tanıştırmak istemişti. Huzuruna girip el öperken, "Efendim, bu delikanlılar Amerika'da okuyup mühendis oldular. Dualarınızı istirham ederiz." diye takdim etti. Sami Efendi Hazretleri ise manidar bir tebessümle onlara, "Fakir de Darülfünun mezunuyum. Fakat asıl tahsil marifetullahın tahsilidir." buyurdu. Dünyevi tahsillerde herhangi bir branşa yönelen, uzun yıllar boyunca o sahaya ait malumatı okuyor. Fakat dünya ondan ibaret değil, o sadece bir kırıntı. Bu kırıntı bilgiler gafillerde, fasıklarda, zalimlerde de var. Hatta o zalimler iki uçlu bir bıçak gibi hayra da şerre de kullanılabilen bu bilgileriyle daha büyük zulümler işleyerek ebedi hayatlarını mahvedebiliyorlar. Demek ki o cüz'i ilimler tek başına bir kıymet ifade etmiyor. Sırf zihne depolanan ve nefsaniyete amade kılınan bilgiler kişiye son nefeste, kabirde, kıyamette, hesapta, mizanda, sıratta fayda vermediği gibi bir de ebedi hüsran sebebi olabiliyor. Yunus Emre Hazretleri'nin buyurduğu gibi, ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Velhasıl ilim, marifetullah'a bir basamak teşkil ettiği takdirde kulun ebedi kurtuluşu için bir fayda temin eder. Bunun için kul, her ilmi Allah'ın adıyla, hikmet nazarıyla, iman ve takva derinliğiyle okumalı ki, kalbinde marifetullah'a pencereler açılsın. Unutmayalım ki bu dünya dershanesine, ahiret icazetnamesini alabilmek için geldik. Evvela bu dershaneye geliş ve gidişin manasını doğru okumamız şart. Zira burada gitmek istediğimiz adrese göre bir tahsil yapmamız gerekiyor. Eğer cenneti arzu ediyorsak, Allah Resulü'nün karakter ve şahsiyetine benzeyebilme tahsiline girmemiz şart. Onun engin merhametini, çiçeklerden daha zarif tebessümünü, kabına varılmaz davranış güzelliklerini gönül gözüyle okuyup tahsil etmemiz elzem. Onun kalbi dokusundan ve örnek şahsiyetinden hisseler alarak tebliğ heyecanı içinde yaşamamız zaruri. Nitekim Cenab-ı Hak, insanları Kur'an'la Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve muhakkak ki ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Buyuruyor. Bu ayeti kerime gerçek okumayı bilen, gerçek tahsili ifa eden müminlerin şahsiyetini tarif ediyor. O şahsiyetin fazilet ufkunu da devamındaki şu ayet izah ediyor. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost oluverir. Demek ki gerçek ve makbul bir okuma, böyle bir adab-ı muaşereti kazandıran okumadır. Esas tahsil, insanı hakiki istikbale, yani ahirete hazırlayan tahsildir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur. Kendin hakkında, kendin üzerinde tefekkür et. Tefekkür, kalbin yapacağı işlerdendir. Eğer kendini İyiliğe nail olmuş görürsen, şanı yüce olan Allah'a şükret. Tersine, eğer bir kötülük görürsen, ondan ötürü de tevbe et. İşte bu tefekkür sayesinde dinin ihya olur. Şeytanın da gücünü kaybeder. Bundan dolayıdır ki, bir saatlik tefekkür, bir gecelik nafile ibadetten daha hayırlıdır denilmiştir. Kur'an-ı Kerim, muhtelif ifadelerle tam 137 yerde mümini ilahi hikmet ve hakikatler üzerinde tefekküre davet etmektedir. Zira tefekkür bir iman anahtarıdır. Tefekkür bir taraftan üzerimizdeki ilahi nimetleri düşünüp şükrümüzü artırmaya, diğer taraftan da hata ve kusurlarımızın farkına varıp telafisine yönelmeye vesiledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurur. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Şüphesiz dünyadayken nefsini hesaba çeken kimse için kıyamet günündeki hesap hafif olacaktır. Dolayısıyla iç dünyamızı sık sık gözden geçirmeli, nefsimizi hesaba çekmeli, hal ve gidişatımızı kontrol etmeli, yani manevi vaziyet ve istikametimiz üzerinde ciddiyetle tefekkür etmeliyiz. Böyle bir tefekkür, kalbin en faziletli amellerindendir. Öte yandan tefekkür kabiliyeti, insanı diğer mahlukattan farklı ve üstün kılan bir hususiyettir. Mevlana Hazretleri ne güzel buyurur. Ey kardeş! Bedenin et ve kemik olarak, yani maddi bakımdan hayvanlarla aynı. Sen asıl tefekkürle hayat bulmalısın. Tefekkürün gülse sen bir gül bahçesindesin. Eğer diken gibi düşünüyorsan, nefsani arzularına mağlupsan, ateşte yanacak bir kütüksün. Bu dünyada ilgi duyduğumuz, alaka gösterdiğimiz her şey aslında kalbimizin seyrettiği bir vitrindir. Kalbimiz her vitrinden müsbet veya menfi mutlaka bir tesir alır. Gönül dünyamızın keyfiyetini de bu tesirler tayin eder. Bu sebeple kalbimizin rahmani vitrinleri mi, şeytani vitrinleri mi seyrettiğine son derece dikkat etmeliyiz. Nasıl ki parmak izi maddi bir kimlikse, insanın seyredip tefekkürüne mal ettiği vitrinler de onun manevi kimliğini meydana getirir. Bu yolda kalp ne kadar mesafe kat ederse, marifetullah'tan da o kadar hisse alır. Mesela bir denize kıyısından bakanlar onun sadece sathını görürler. Fakat denize dalan mahir bir dalgıç, indiği her derinlikte bambaşka manzaralar seyreder. Bunun gibi bir rahle başında oturup Kur'an okuyan herkes, kalbi derinliği nispetinde ondan istifade eder. Yani herkes kalbi yapısına göre bir idrake sahiptir. Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakınca insan suretinde bir fazilet abidesi gördü. Ona hayran oldu. Canım malım sana feda olsun ya Resulallah dedi. Ebu Cehil ise Peygamber Efendimiz'e bakınca kendi iç dünyasındaki katranı gördü. Bu yüzden dehşetli bir nefrete kapıldı, azılı bir düşman kesildi. Mevlana Hazretleri buyurur ki, ''Ey insan, dünyadan birbirine zıt iki ses gelir. Acaba senin kalbin hangisini almaya istidatlı? O seslerden biri Allah'a yaklaşanların hali, diğeri ise aldananların, fıskı fücura dalanların halidir. Bu seslerden birini kabul ettin mi, öbürünü duymazsın bile. Çünkü seven bir kimse, sevdiğinin zıddı olan şeylere karşı adeta kör ve sağır olur. İşte hayatta her şeye nefsaniyet penceresinden bakmaya karar verip, kendini o yönde şartlandıranlar da rahmani sadalara sağır, ruhani vitrinlere ama kesilirler. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur. Ey oğul! Allah'a ulaşma yolunda yine Allah'ın fiillerini delil edin. Nasıl ki herhangi bir sanat eserinden bu eserin sanatkarına intikal ediliyorsa, aynen bunun gibi Allah'ın acayip, garayip ve muazzam bir sanatı olan bu kainata ibretle bakmak suretiyle de Allah'a ulaşılabilir. Kainatta her şey ilahi azametin bir delilidir. Bu sebeple hiçbir şeye boş göze bakmamak icap eder. İlahi vitrinleri ibret nazarıyla seyredip tefekkürde derinleşmek icap eder. Tabii bu da kalbin terakkisi nispetinde mümkün olur. Eğer kalp iman ve istikamet üzere ise, zaten bu kainat kitabında gördüğü her varlık ona yaratanın kudret ve azametini hatırlatır. Güneş, ay, yıldızlar, atmosfer, hava, toprak, su, nebatat, hayvanat, velhasıl bütün varlıklar hal lisanıyla konuşur. Halık'ın varlığını, birliğini, ilim ve kudretinin sonsuzluğunu ilan eder. Zira Arif Sa'd'ın ifadesiyle, Cenab-ı Hak o kadar zahirdir ki, zuhurunun şiddetinden gaiptir. Tabii idrak edebilene, hissedebilene, kalp gözü ama olanaysa güneş bile karanlıktır. O gafilin nazarında kainattaki mükemmel ahenk, muhteşem denge, akıllara durgunluk veren kudret akışları, idrak ötesi hesap ve ölçü ancak kör tesadüflerin bir neticesidir. Bu itibarla onun idrak bakımından diğer hayvanattan bir farkı yoktur. Ayet-i kerimedeki "Onlar hayvanlar gibidir. Hatta tuttukları yol bakımından daha da şaşkın ve sapkındırlar" tarifinin muhtevasına girmektedir. Mevlana Hazretleri, nefsaniyetin esiri olup ruhani tefekkürden uzak yaşayanların gaflet ve ahmaklığını şu teşbihle izah eder. Bir öküz, Bağdat'a gelir ve şehri bir baştan öbür başa kadar dolaşır. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan, ortasından şırıl şırıl akan Dicle Nehri ile ilahi sanatın müstesna bir sergisi olan Bağdat şehrinde, hoşlanılacak nimetler olarak yalnızca çöpe atılmış kavun ve karpuz kabuklarını görür. Zaten öküz de şeyin seyrine layık olan da ya yola dökülüp saçılan samandır yahut yol kenarlarında biten çayır çimendir. Cenab-ı Hakk'ın El-Bari ve El-Musabbir esmasının tecellilerinden ibaret olan kainattaki kudret nakışları adeta sessiz ve sözsüz ilahi şiirlerdir. Bu şiirleri okuyabilmek kalplerdeki duyuşların derinliği nispetinde mümkündür. Arif bir zat ne güzel söyler. Bu cihan akıl sahipleri için seyri bedai, İlahi kudret nakışlarını kalben seyredebilmek, ahmaklar içinse yemekle şehvettir. Velhasıl bu cihan dershanesinde alık ve abus bir çehreyle dolaşmak, güllerin, sümbüllerin, bülbüllerin, rüzgarların, derelerin ve dağların hal lisanından bir şey anlamamak, kalbin viraneye dönmesidir. Buysa insana bahşedilmiş olan en kıymetli hazinenin kaybedilmesi demektir. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurur. Sizin dininizin ortadan kalkmasının 4 sebebi vardır. Birincisi, bildiklerinizle amel etmemenizdir. İkincisi, bilmediklerinizle amel etmenizdir. Üçüncüsü, bilmediklerinizi öğrenmeyip cahil kalmanızdır. Dördüncüsü, diğer insanların bilmedikleri şeyleri öğrenmelerine engel olmanızdır. Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı istikamette bir kulluk hayatı için evvela ilmimizle amil olmamız, inandığımız değerleri hayatımıza tatbik etmemiz elzemdir. Zira Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ifadesiyle, "İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız." İkinci olarak haddimizi bilmeliyiz. Ayet-i kerimede buyruluyor. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Dolayısıyla bizler daha kendimiz hakkında neyin hayır, neyin şer getireceğini bilmekten aciziz. Bu sebeple kendi fikrimizi hiçbir zaman Allah ve Resulünün talimatlarından öncelikli göremeyiz. Kendi nakıs aklımızın değil, Kur'an ve sünnetin bildirdiği ebedi saadet ölçülerinin rehberliğiyle yaşamalıyız. Aklımızın muayyen bir hududu olduğunu unutmamalıyız. Hazreti Mevlana'nın "Akıl Mustafa'ya kurban olsun" ifadesini kendimize düstur edinmeliyiz. Üçüncü olarak cehaletten kurtulmalıyız. Hadis-i şerifte buyurulduğu üzere, ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven, destekleyen olmalı, beşincisi olmaktan sakınmalıyız. Ayrıca ne kadar bilgi sahibi olursak olalım, ilmin bir nihayeti bulunmadığını da unutmamalıyız. Ben her şeyi biliyorum demek büyük bir zaaftır. Rivayete göre Hazreti Musa aleyhisselam, Firavun ve ordusunun Kızıldeniz'de boğulmasından sonra kavmini topladı. Onlara çok fasih, beli ve heyecanlı vaazlar verdi. Kavmi Hazreti Musa'nın ilim ve marifetteki derinliğine hayran kaldı. İçlerinden biri, "Ey Allah'ın peygamberi, şu yeryüzünde senden daha alim bir kimse var mı?" dedi. Hazreti Musa, böyle bir kimse bilmiyorum cevabını verdi. Diğer bir rivayete göre sükût etti. Fakat bu sükûtuyla kendisinin en âlim kimse olduğunu zımnen kabul etmiş oldu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bir peygamberini salih bir kuluna yani Hızır aleyhisselama ledünni ilmi tahsile gönderdi. Demek ki kim olursa olsun her insan bildiğinin hocası, bilmediğinin talebesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ilmin sonsuzluğu ve insanoğlunun bu husustaki aczini ifade sadedinde Allah'a yemin ederim ki benim bildiklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız. Evlerinizden sahralara dökülüp Allah'a yüksek sesle yakarışta bulunurdunuz buyurmuştur. Dördüncü olarak da gerçek ilim ve irfanın tahsiline mani olmayıp bilakis teşvik etmeli, destek olmalıyız. Asr-ı Saadet'te iki kardeş vardı. Biri Resulullah Efendimiz'in yanından ayrılmayıp ondan ilim tahsil eder, diğeri ise geçim temini için çalışırdı. Çalışan kardeş bir gün diğer kardeşini Allah Resulüne şikayet etti. Efendimiz'in cevabı şöyle oldu. Belki de sen onun sayesinde rızıklandırılıyorsun. Üzülerek görüyoruz ki günümüzde dünyevi tahsile gösterilen ehemmiyet dini tahsil için gösterilmiyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca İslam kültürünü ashabına tahsil ettirdi. Dolayısıyla evlatları bir yaz tatilinde kısa bir süreliğine camiye veya kursa göndermekle onların dini tahsillerinin ikmal olduğunu düşünmek, dini tahsili hafife almaktır. Buysa büyük bir gaflet tezahürüdür. İnsanın sevdiği bir yakınını kaybetmesi bu dünyadaki en büyük acılardan biridir. Fakat o hicran ateşi bile zamanla söner. Bundan daha acı olanı ise ahirette yaşanacak olan yevmül fasl yani ebedi ayrılık günüdür. Cenab-ı Hak salih kullarını onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Ayeti muktezasınca büyük bir ikram ve iltifatla cennetine davet edecek. Fakat dini tahsilden mahrum yetiştikleri için o salih kullarla aynı gönül dünyasını paylaşmayan mücrimlere ise onlar en yakınları bile olsa ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar buyurulacak. Belki orada nice evlatla anne baba ebediyen farklı yollara gidecek. Dünyevi ayrılıklarla kıyaslanamayacak derecede dehşetli bir ayrılık ve hüzün günü vuku bulacak. Dolayısıyla yarın ahirette hüsrana uğramamak için bugün hem kendimizin, hem yakınlarımızın, hem de bilhassa evlatlarımızın dini tahsiline itina göstermeliyiz. Evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirmeliyiz. Zira onlar bize Allah'ın birer emanetidir. Cenab-ı Hak kalplerimizi gafletten muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla amil, ahlakıyla kamil olan salih ve müttaki kullarının zümresine cümlemizi lütfu keremiyle ilhak eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Eylül 2018 sayısında yer alan Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden bölümündeki Hak Dostlarından Hikmetler Abdülkadir Geylani Rahmetullahi Aleyh 7 başlıklı yazısını sunmaya çalıştık. Böylelikle programımızı da noktalamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.